Ayrım 9.
Sayfa 90. Şiddet çemberini kırmak. Psikoanalist Ludwig Janus, Doğum ve Şiddet, Avrupa Tarihine Örnek adlı yazısında şunları belirtiyor. İdealize edilen liderler ve kurumlar, bir nevi rahim içinde yaşanan gücün ve ilişkilerin yansımasıdır. Tarihsel grupların makrokozmozu, bireylerin rahimdeki hayatlarını karakterize eden yaşanacak yer arama ve güvenlik ihtiyacının yansımalarıdır. Olup bitenlere bu bakış açısıyla bakarsak, savaşların rahimdeki hakimiyet illüzyonunun doğumda yaşananlarla bozulup devam edemeyeceğinin anlaşılması olduğunu görürüz. Nöropsikolog James Prescott, şiddetin kaynağını gelişen beynin yapısında ve işlevleri üzerinde yıkıcı etkisi olan anne ve bebeğin doğum öncesi ve doğum sonrası bağ kurmakta zayıf kalmasında bulur. Halen Berkeley'de psikiyatristlik yapan Phyllis Close, rastgele seçilmiş 7 denek üzerinde yaptığı bir araştırmada, hamile kadınlara hamilelikleri sırasında verilen desteğin doğum sonrası stresi ve olumsuz müdahaleleri azalttığını bulmuştur. Araştırmada kadına hamileliği sırasında verilen desteğin kadının çocuğuna bakışını ve onunla ilgilenişini değiştirdiği ortaya çıkmıştır. Dr. Klaus'a göre çocuğun doğumu anne için sevecen bir deneyim olmamışsa ve kendisinin hassas durumuna saygı duyulmamışsa bireysel ve sosyal şiddetin tohumları atılmış demektir. Beatrice Mornick'in doğum öncesi uyarım ve sevgi bağı hakkında en geniş kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdiğini daha önce belirtmiştik. Şimdi bu incelemeyi Beatrice Mornick'in ağzından farklı bir yönüyle okuyacağız. 10 yıldan beri Caracas'ın fakir getolarında yaşayan 684 aile üzerinde çalıştık. Gebeliğin 5. ayından başlamak üzere 6 yaşlarına kadar çocuklar üzerinde gözlem yapmaya devam ettik. Çocuğun gelişimi, anne babayla, ailenin diğer üyeleriyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri sistematik ve karşılaştırılmalı ölçümlerle değerlendirildi. Biz özellikle rahimde dinleme, görme ve dokunma uyarımlarıyla iletişim üzerinde durduk. Sonunda doğum öncesi müdahalelerin bebeğin psikolojisine etki ettiğine ikna olduk. Bu programa katılan ailelerde şiddet bulamadık ve sevginin ana rahminden başlamak üzere öğretileceği sonucuna vardık. Tüm bu bulguların ışığında doğum öncesinde başlayan böyle bir programın daha sonraki safhalarda ortaya çıkması muhtemel şiddetin sebeplerini de zayıflattığı kanısındayız. Lynn Madel ve Jake Jacobs erken yaşta geçirilen travmaların hatırlanmasa da psikolojik yönden belirleyici etkileri olduğunu iddia etmektedirler. Travmatik olayların bilinçaltı hafızasını oluşturan sistemin hipokampüsten erken olgunlaşabileceğini savunurlar. Bu sistemin ne olduğunu belirtmemişlerdir ama amigdala'dan başka böyle bir sistem bilinmemektedir. Emotional Brain 205. Duygusal hafızamız insan doğasının başlangıcının matriksini içerir. Bebeğin rahimde geçirdiği iyi veya kötü hatıralar doğum sonrası deneyimlerle birleşip aklı hoş tutar veya aklı yer bitirir. Bebekler annelerinin duygusal durumlarını öğrenmekte hiç zorluk çekmezler. Avustralya'da yapılan deneyler göstermiştir ki, doğmamış çocuklar annelerinin yıkıcı bir Hollywood filmini seyrederken gösterdiği duygusal üzüntüyü paylaşmışlardır. Bu film doğumlarından 3 ay sonra kendilerine kısaca tekrar seyrettirildiğinde tepkide bulunarak önceki deneyimlerinin farkında olduklarını göstermişlerdir. Anneleri hamilelikleri sırasında depresyonun değişik derecelerini yaşayan binlerce bebeğin doğduktan sonra annelerinin yaşadığı depresyonun derecesinde depresyon yaşadıkları görülmüştür. Bebeğin annenin duygularından haberdar olması, istenilmediğinin de farkında olması demektir. Bu ise insan psikolojisinde derin yaralar açar ve şiddete zemin hazırlar. Psikolog Andrew Feldmar, 1974, her yıl aynı zamanlarda tekrar tekrar intihara kalkışan 4 genç üzerinde araştırma yaptı. Tüm ipuçlarını bir araya getirince gençlerin intihara girişme tarihleriyle annelerin kürtaja kalkıştığı tarihlerin tamı tamına denk düştüğünü gördü. Asıl daha da ilginç yanı, bu gençlerden hiçbirinin annelerinin kürtaja kalkıştığından haberdar olmayışıydı. Kızgın gençlerin kurmaya çalıştıkları hayatın temel taşları acı ve reddetmedir. Hayatlarının başlangıcında kimseyle bağ kuramamış, kimseyle destekleyici bir ilişkisi olmamış bu insanlar, suçluluk hissetmeden suç işleyebilirler. Ken Medik, 1987. San Diego Millet Meclisi üyesi Lionel Van der Linde şöyle diyor. Böyle insanların vereceği zararlardan korunmak için onları hapse atıyoruz. Acaba geçerli çözüm bu mudur? Anne babaların ve toplumun sorumluluğu yok mudur? Toplum, anne karnında başlayan şiddet örneklerine son dokunuşu yapmakla kendini huzurlu hissedebilecek mi? Meclis üyesi Van der Linde zaman açısından birbirinden ayrı olayları birbirine bağlamakla nadir görüşlerden birisini sergilemiştir. İçinde yaşadıkları topluma karşı kızgın gençlerin saldırgan davranışları temelini ana rahmindeyken yaşadıkları acıdan ve şiddetten almaktadır. Toplum olarak insan gelişiminin ilk devrelerini hep serbest ve mutlu bir devre gibi düşünmeye alışmışız. Şu bebeğin yerinde olmak isterdim. Ne bir derdi var ne bir kaygısı sözleriyle bunu belli ederiz. Halbuki gerçek hiç de sandığımız gibi değildir. Bebek, İçinde bulunduğumuz sıkıntının acısını belki de bizden daha fazla yaşamaktadır. Ancak biz onun davranış ve tepki dilinden anlamadığımız için bunu değerlendirmekten aciziz. Doğum öncesi ve doğum sonrası bebek davranışları üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar, tüm bebeklerin çevrelerinden haberdar olduklarını, acıyı hissedebildiklerini, deneyimlerden düzenli olarak bir şeyler öğrendiklerini göstermiştir. Bu bilimsel bulgular Mason ve Harrison'ın sözlerini desteklemektedir. Hamilelik döneminde ve doğum sırasında bebeğin maruz kaldığı şiddet, şiddet dolu bir toplumun tohumlarını atar. Bebekte düşmanlığa karşı hassasiyet, annenin hamileliğin farkına vardığı sırada yaşadığı olumsuz duygularla başlar. Karı koca arasında süre gelen huzursuzluklar, anne karnındaki çocuğa fiziksel ve ruhsal saldırı, doğum sırasındaki şiddet içeren ve bebeğe acı veren rutin müdahaleler, vitamin K enjekte edilmesi, kan alınması, narkoz verilmesi ve bunun gibi doğumun aşırı soğuk ve parlak ışık ortamında gerçekleştirilmesi, doğumun zor geçmesi, doğumdan hemen sonra bebeğin anneden uzak kalması, çocuğun şuur altına enjekte edilen birer şiddet öğesi içerirler. Bunlara doğum sonrası hareketleri, incinmeleri ve reddedilmeyi de kattığınız zaman kişisel ve sosyal patlamaların formülünü elde etmiş olursunuz. Mary Ann Fajer da Manila Times'ta şunları belirtiyor. Amerika Psikoloji Dergisi'ne göre odaklaşmayan düşünce konsantrasyonu akli aktivitenin bilinçli bir şekilde kontrolünü engelliyor. Bu da karşımıza düşük IQ olarak çıkıyor. Doğum öncesi uyarım alan yüksek IQ'lu çocuklar, düşük IQ'lu çocuklara göre suça daha az yatkınlık gösteriyor. Doğum öncesi uyarım alan çocuklar daha geniş bir beyin hacmine sahip oluyorlar. Psikolog Terry Moffitt ve psikolog Oshalam Kaspi, suç üzerine makaleler yayınlayan dergilerin bulgularını doğruluyor. Uzun vadeli düşünmeden sabırsızca hareket etmek, çabuk tatmin aramak, küçük hayal kırıklıklarına karşı büyük tepkiler vermek, suç teşkil eden davranışların ön belirtileridir. Düşük IQ ve suça eğilim, çocukluğun erken devrelerinde zayıf ve eksik kalan sözel iletişim becerileriyle doğrudan ilişkili bulunmaktadır. Peki, ebeveynler çocuklarında ortaya çıkması muhtemel şiddet eğilimlerini engellemek için neler yapabilir? Kısaca söylemek gerekirse, kronolojik sürecin tüm safhalarında sorumluluk bilinciyle hareket edildiği takdirde suça eğilim en aza indirilebilir. Bu anlamda planlı bir gebelik, kişiler arasındaki problemlerin en erken safhada çözümü, rahimdeki bebeğe bol bol sevgi ve şefkate dayalı mesajlar göndermek, rahimdeki gelişmeye destek veren dengeli bir beslenme ve egzersiz, şiddet içermeyen doğal bir doğumun gerçekleştirilmesi, mümkün olduğunca az tıbbi müdahale, anne sütünün verilmesi ve bebeğin anneden uzak tutulmaması gibi temel sorumluluklar yerine getirildiği zaman mutlu bir aile modelinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Hamile bayanlar veya yeni doğmuş bir bebeğe sahip olan anneler çoğu zaman problemlerin gün yüzüne çıktığı yürüme çağına, yani 2 yaşına kadar ebeveynlik becerilerini öğrenmelerine gerek olmadığını düşünürler. Ancak birikmiş problemlerin üstesinden gelemeyince yanıldıklarını büyük bir bedel ödeyerek fark ederler. Modern hayatın stresi yüzünden o dakikada çıkıveren problemle uğraşmak daha kolayımıza gelir. Ancak bu yamama ebeveynlik tehlikesini doğurur. Çocuklarımızın duygusal gelişimini sağlamak, neye ihtiyaçları olduğunu anlamak, onlara en iyi olanı verebilmek için bilgiye ihtiyacımız vardır. Ancak bu bilgiyle eğitime hamile kaldığımız günden itibaren başlamamız gerektiğini anlayabiliriz. Sorumluluk bilinciyle işe başlarsak bebeğimiz de bunu hissedecek, bize yardımcı olacak, karşılıklı zevk aldığımız bir eğitim süreci başlayacaktır. Ebeveynliğin bir kısmının içgüdüsel olduğu doğrudur ama birçoğunun öğrenildiği de doğrudur. Son 25 yılda psikolojiden ve özellikle bebekler üzerinde yapılan araştırmalardan çok şey öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni teknolojinin sağladığı imkanlarla daha güvenilir araştırmalar ve gözlemler yapabiliyoruz. Bu itibarla doğum öncesi hayat hakkında bir şeyler bilen, zekanın birçok yönüne iş başında şahit olan ilk nesiliz. Peki bunun ebeveynler için anlamı nedir? Bebeklerimizin daha ana rahmindeyken bizi duyduklarını ve bizimle iletişim kurduklarını biliyoruz. Bu bilgi bize, bebeklerimize daha doğmadan önce bilinçli, zeki varlıklar olarak davranmamızı gerektiriyor. Onların bizimle olan ilişkileri, çaresizlik, bize tümüyle bağımlılık, bizi tamamıyla sevme ve bize güvenme üzerine kurulduğu için bizim de tüm bu duygulara nezaketle ve sevgiyle cevap vermemiz gerekiyor. Bağ kurma, anlama, cevap verme, güven aşılama gibi gelişim ihtiyaçları uzun vadelidir ve hayat boyu sürer. Hepimizin sevilmeye ve bağlanmaya ihtiyacı vardır. Hepimizin anlaşıldığımızı hissetmeye ve kendi başına deneyimleri ve hisleri olan bir birey olarak saygı duyulmaya ihtiyacımız vardır. Şimdi bu temaları öğrenmenin ve uygulamanın hamilelikte ve doğumda bize ne gibi faydalar sağlayacağını bir örnek üzerinde görelim. Ellen ve Tom, Paris, bir anne adayıyla yaptıkları konuşmayı şöyle anlatıyorlar. Çok üzgün, yeni hamile kalan bir anneyle bir konuşmamız oldu. Bize gözleri yaşlı bir şekilde duygularını şöyle açtı. Herkes hamileliğin harika bir deneyim olduğunu söylüyor. Bense kendimi berbat hissediyorum. Sanki yabancı bir varlık tarafından işgal edilmiş gibiyim. Bu bebek neden böyle yapıyor? Onunla biraz daha konuştuktan sonra, hamile kaldığı günden itibaren bebeğine davetsiz bir misafirmiş gibi davrandığını öğrendik. Onu hiç dinlememiş, insan yerine koymamış, ona bir birey gibi davranmamıştı. Şimdi de yeni bir hayat tarafından aniden yakalandığını hissediyordu. Ona bu reaksiyonunun sebebini anlattık. Bebeğine olan tepkisi, annesinin ona karşı olan olumsuz tavrının etkilerini taşıyordu. Bebeğin annedeki isteksizliği ve rahatsızlığı hissettiğini, bundan üzüntü duyduğunu anlatmaya çalıştığını anladık. Bebek annesiyle bağ kurmaya çalışıyordu. Ona rahmindeki bebeğiyle konuşmasını tavsiye ettik. Bir süre sonra anne bizi ziyarete geldi. Bebeğiyle bizim tavsiye ettiğimiz gibi konuştuğunu, onunla dertleştiğini söyledi. Bebeğine korkusunun ona olan isteksizlikten kaynaklanmadığını, aslında onu çok sevdiğini anlatmış. İçinde bulunduğu sıkıntının kendi annesiyle olan problemlerden kaynaklandığını, bebeğin hissettiği duygularda hiçbir suçu olmadığını anlamıştı. Birkaç gün içinde bebekle anne arasında sıcak bir ilişki kurulmuş. Hamilelik artık ona sıkıntı vermiyormuş. Anne çok mutluydu. Daha bebeği doğmadan onunla sevgi bağı kurmayı başarmıştı. Kendi duygularını anlayarak bebeğini kendi probleminden ayırması, yatışmasına oldukça yardımcı olmuştu. Anne karnındaki bebeğin, annenin duygularını amniyotik sıvının içindeki hormonlar vasıtasıyla hissettiğini bildiğimiz için, bu artan yatışmanın bebeğin gelişiminde de yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu şekilde başarısız bir bağlanma ve daha sonra ortaya çıkabilecek bir depresyon bertaraf edilmişti. Kendi hislerimizi çözümlemek için geriye bakmak çok daha iyi ve bilinçli ebeveynler olmamızda bize yardımcı olur. Geriye doğru baktığımızda kendimizi anlaşılmış hissediyor muyuz? Küçüklüğümüzde anne babamız ve aile çevremiz bize iyi davranmışlar mıydı? Eğer bu sorulara evet cevabı verebiliyorsak, şuur altımıza sinmiş olan bu mutlu tecrübeler hislerimiz aracılığıyla bebeğimize de geçecektir. Eğer cevabımız hayır olursa, bebeğimizi mutlu etmek için daha çok gayret göstermemiz gerekecek demektir. Cevabınızın hayır olması her zaman için anne babaların suçu değildir. Hepimizin hayatında geride bıraktığımız hayal kırıklıklarımız, başarısızlıklarımız, ruhsal yaralarımız vardır. Bu izlere sahip olduğumuz halde, bu izleri bebeğimizden ayırmayı başarırsak, kısır döngü zincirini kırmış oluruz. Eğer anne babamız istemeden de olsa bizleri kırmışsa, yarayı iyileştirmek, üzerinden geçip gitmemek onların da arzu edeceği bir şeydir. Bebeğinizin size bağlanması, size güven duyması, vereceğiniz mesajların sıcaklığına ve samimiyetine bağlıdır. Bebeğiniz hiç şüphesiz bu mesajları alacak ve size cevap verecektir. Siz de onun cevabını aldığınızı ve bundan mutlu olduğunuzu sözle, okşamayla, ninniyle, şiirle anlatabilirsiniz. Bebeğinizle diyaloğunuzu her gün sürdürdüğünüz takdirde onun her yönden gelişip serpildiğini hissedeceksiniz. Doğum sırasında bebekler rahim içinde yaşadıkları tecrübeleri kullanırlar. Doğumun kolay geçmesi için üzerlerine düşeni yapar, tüm enerjilerini harcarlar. Dışarı çıkarken el ve ayaklarını itmek için kullanırlar. Doğum sırasında anne zorluk çekerse bebek duygusal olarak zor zamanlar geçirir, korkar. Eğer doğum sırasında annenin yanında bebeğin duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak birisi olursa, her şeyin yolunda gittiğini söyleyen birisi bulunursa, bebek doğumun duygusal travmasını kolay atlatır. Anne hamileliği sırasında bebeğine her şeyi anlatacak mıdır? Bir başka deyişle, kendine ait mahremiyetleri olmayacak mıdır? Elbette olacaktır. Bunları bebekle olan hislerimize karıştırmamalıyız. Hiç kimse mükemmel değildir. Her ailede olduğu gibi bizde de ufak tefek aile içi tartışmalar, dargınlıklar, hatta kavgalar bile olacaktır. Böyle anlarda karnımızı okşayıp bebeğimize tatlı bir sesle şöyle hitap edebiliriz. Tatlım, babanla annen kavga ettiği zaman korktuğunu anlayabiliyorum. Bazen büyükler kızar, özellikle yorgun oldukları zaman. Bunların seninle alakası yok. Sen iyi bir bebeksin, biz seni seviyoruz. Böylece kavganın çocuk üzerinde oluşturabileceği etkileri ayarlar. Yetişkinlerin aralarında geçen kavgalar rahimde dahi çocukları etkiler. Ancak realist olmalıyız. Hiç kızmamak ne kendimiz ne de bebeğimiz için mümkündür. Bilinçli ebeveynlik, kişisel kimlikleri olan, kendilerine ve dostlarına güvenen çocuklar yetiştirmemizi sağlar. Kendilerini iyi insan olarak hisseden çocuklar, başkalarının duygularına da önem verirler. Kendileri kırılmak istemedikleri gibi, başkalarını da kırmamaya çalışırlar. Kısacası, hayata anlamlı bir şekilde katılabilen yetişkinler olurlar. Alan Paris, Tom Paris. Bebeğiniz duygularınızı nasıl algılıyor? Her manevi süreç metabolizmayı etkiler. Sevinç, korku, stres, reddediliş yani bütün duygusal algılamalar vücut hücrelerimize çok kısa zamanda mesaj olarak ulaştırılır. Bu görevi yoğun duygularla beraber ortaya çıkan hormonlar üstlenir. Bedeninizin ve ruhunuzun karşılıklı etkileşiminden bebeğiniz çok yönlü bir şekilde etkilenecektir. Bunu derken duygularınızda zaman zaman meydana gelen küçük dalgalanmaların bebeğinize zarar vereceğini kastetmiyoruz. Eğer bebek sevildiğinden eminse, şiddetli de olsa ara sıra yaşadığınız stresler bile ona zarar vermez. Bebeğin bu tür duyguları da tecrübe etmeye ve öğrenmeye ihtiyacı vardır. Stresin ve duygu deşarjının olmadığı bir ortam bebeğinize sıkıcı ve monoton gelebilir. Daha evvel bahsettiğimiz gibi, doğum öncesinde uyarılan bebeklerde yaşadıkları tecrübelere bağlı olarak görsel, duyumsal ve hareket gelişimi görülür. Daha fazla öğrenme kapasitesi ve daha yüksek IQ düzeyine sahip olurlar. Fakat iş bu kadarla bitmiyor. Anne ve babanın çocuğa doğum öncesindeki müdahalesi, çocuğun doğduktan sonraki gelişimini de etkiler. Kendine güvenen bir insanın kendine gerçek anlamda güvenmesinin sebebi, fark edildiğinden bu yana sevildiğini bilmesidir. İyimserlik, kendine güven ve içtenlik bu hissin doğal sonuçlarıdır ve rahimde sıcak ve zenginleştirilmiş bir ortam sağlanıldığında kolayca gerçekleştirilebilir. Doğmamış çocukla iletişim, öğrenmek ve gelişmek için her çocuğun ihtiyacı olan desteği veren bir ortam sağlar. Hamileliğiniz sırasında sevinç ve korkular arasında gidip gelmeniz normaldir. Bebeğinizin geleceğini kaygıyla düşünmeniz de doğaldır. Gerilim ve rahatlama, sevinç ve üzüntü arasındaki sağlıklı değişim bebeği gerçek hayata hazırlar. Ancak ahengin yeniden sağlanması gerekir. Bebeğinizle ilgilenmeniz onu rahatlatır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ona yoğunlaştırıp, onu hayal ederek karnınızı sevgi dolu bir şekilde okşamayı deneyin. Onunla konuşun. Birkaç basit melodiyi mırıldanın. Ona sevdiğiniz hikayeleri anlatın, kaygılarınızı onunla paylaşın. Sözlerinizin anlamı iç salgılar tarafından amniyotik sıvıya ulaştırılacak, kendisiyle ilgilendiğinizi, onu çocuğunuz olarak kabul ettiğinizi, bir insan olarak gördüğünüzü algılayacaktır. Karnınız önceden sert ve gergin ise, bu şefkat dolu dakikalardan sonra rahatlar ve yumuşar, midenize yapılan baskı azalır. Eğer bunu hemen elde edemezseniz, bebeğinizle diyaloğa devam edin. Çok geçmeden rahatladığınızı ve kendinizi iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Onunla iletişim kurmanız için biraz zaman gerekir. Bebeğinizle ilgilenemeyecek kadar gerilim içindeyseniz ve sinir için için sizi kemiriyorsa, bunun bebek için ciddi bir tehlike olduğu söylenebilir. Diyelim ki eşiniz eve sürekli geç geliyor, bu da sizi incitiyor. Ama bir şey söyleyemiyorsunuz. Bu gibi örneklerde içe atılan kızgınlık, stres ve gerginliği kontrol eden hormonun daha fazla miktarda salgılanmasına yol açar. Böylece rahimdeki kan damarları sıkışır, bebek daha az oksijen alır ve huzursuzlanır. Kalp de korkulara, kızgınlığa ve devamlı görülen strese reaksiyon gösterir. Annenin kalp atışının bebek için mihenk taşı olduğunu daha önce belirtmiştik. Kalp atışının düzenli sesi bebeğe güven verir. Bu düzenin bozulmasıyla bebek huzursuzlanır ve kalp atışları hızlanır. Kısa süreli bir yüklenme normal bir egzersiz olabilir. Ancak uzun vadeli ise annenin tansiyonunda yükselme görülebilir. Bu ise anne ve bebek ikilisinin sağlığına başka bir sekte vuracaktır. Vüpsen.